Item 17, kanlı yürüyüş, Beethoven, sayfa 160, 23. bölüm. Yürüyüşün ikinci gününde kervan Hatate Irmağı'na vardı. Burada eşyaları karşı kıyıya adamların kafasında geçirmek olanaksızdı çünkü ırmak çok geniş ve derindi. Önce hayvanların sırtındaki yükler boşaltıldı. Irmak kıyısındaki ağaçlardan birine bir kano bağlanmıştı. En yakındaki finkanın da bu kano. Irmağa geçmek isteyen herkes ondan yararlanırdı. Kano suya indirildi ve birkaç adam içine bindi. Uzun sağlam bir halatın ucu kıyıdaki bir ağacın gövdesine sıkı sıkı bağlanmıştı. Öbür ucu ise kano ile birlikte karşı yakaya geçirilerek oradaki bir ağaca bağlandı. Sonra eşek sürücüleri bir yandan küfredip bir yandan da hayvanları ucuz çivili sopalarla dürtükleyerek atlarla eşekleri ırmağı geçmeye zorladılar. Ayakları yerden kesilir kesilmez hayvanlar yüzmek zorunda kalıyorlardı. Boyunlarının çevresine uzun ipler sarılmıştı. Irmağın üstüne gerilmiş olan halat boyunca giden kanonun içindeki adamlardan biri bu ipleri çekerek hayvanlara yardım ediyor ve akıntıya kapılmalarını önlüyordu. Her seferinde 3 ya da 4 hayvan karşıya geçiriliyordu. Kimileri bu iş için öylesine istekliydiler ki dürtüklenmeden ya da hiç ürkmeden suya giriyorlar ve karşı kıyıda kendilerini bekleyenlere bir an önce ulaşmak için hevesle yüzüyorlardı. Tüm hayvanlar karşıya geçtikten sonra eşyalar kanoya yerleştirildi. Her seferinde kanonun taşıyacağından daha fazla yük konulmamasına dikkat ediliyordu. Akıntı çok şiddetliydi. Ama yerliler kanoyu öyle ustaca kullanıyorlardı ki içi oyulmuş bir ağaç kütüğünden başka bir şey olmayan bu küçük kayık ırmağın dalgalarına bir kez olsun kapılmadan kolaylıkla karşıya geçiyordu. Bütün eşyalar karşı kıyıya geçirildikten sonra geriye kalan adamlar küçük kümeler halinde kanoya binerek karşıya geçtiler. Yüksekçe bir yere kurulan kamptan 1 mil ötedeki büyük La Conza finkası görülebiliyordu. Don Gabriel ile Don Ramon ve kamptan daha iyi bir konak yeri arayan tüccarlar geceyi biraz daha uygar insanlar gibi geçirmek için finkaya gitmişlerdi. Bu gerçek bir çatı altında uyuma fırsatı yakalayabilecekleri son kamptı. Bundan sonra gecelerini geçirecekleri Pareheler'deki çatılar palmiye yapraklarından, duvarlar ise direklerden oluşacaktı. Bir Avrupa prensliğinden daha büyük olan finkada güzel bir masanın yanındaki sandalyelerde oturabilecek, cam bardaklardan içki içip Çin porseleni tabaklardan yemek yiyecek ve çiçeklerle bezenmiş bir bahçeyle taş döşemeler göreceklerdi. Finkada hemen hemen herkes neşeliydi. Simsarlarla tüccarlar çıkınlarını mısır, patates, çörek, fasulye, kuru et, soğan ve meyve ile doldurdular. Tüccarlardan biri 2 eşek satın aldı. Hayvanları çok fazla yüklediğini fark etmiş ve onların yükünü hafifletmediği takdirde cengeli çıkaramayacaklarından korkmuştu. Yürüyüş şimdiye dek neşeli bir gezinti gibi geçmiş, hemen hemen hiçbir zorlukla karşılaşılmamıştı. Ama bu finkada yaşayan insanlar bölgenin bütün yollarını avuçlarının içi gibi bildiklerinden şöyle derlerdi. Burada Hukutsi'ne uzanan yolu insan bir pazar günü öğleden sonra 20 yaşındaki yaşlı bir eşeğin üstünde bile gidebilir. Yarın ya da öbür gün sizleri bekleyen yollarla karşılaştırıldığında senyorlar, Hukutsi'ne giden yol arabalar için yapılan asfalt bir yola benzer. Ama umutsuzluğa kapılmayın kaba yerolar. Gerçi bu yolda birçok kişinin öldüğü söylenir. Ama yine de hiç kimse bunların sayısını tam olarak söyleyemez. Kaba yerolardan sonra küçük tüccarlarla kapatazlar da finkaya gittiler. Ama kaba yerolar ana bina olan La Casa Grande'ye giderken kapatazlar kulaklarına müzik seslerinin ve burunlarına da yemek kokularının geldiği yerli evlerine yöneldiler. Burada şölenin verdiği coşkunluktan yararlanıp gecenin geç saatlerinde kendilerine güzel birer kız bulabilmeyi umuyorlardı. Ama ne yazık ki hevesleri kursaklarında kaldı. Bir parça olsun eğlenemeden gece yarısı köz köz kamplarına döndüler. Güzel yerli kızlarından hiç iş çıkmıyordu. Yabancılara yüz vermiyorlardı onlar. Buradan kaçıp evine gidebilmesi için bunun son şansı olduğuna inanan muçaçolardan biri fırsattan yararlanmayı düşündü. Sessizce ateşin yanından kalkarak küçük bir çıkın hazırladı. Kendi eşyalarını çalıların arasına sakladı ve sonra da ırmağa doğru sessizce ilerlemeye başladı. Ama kano ağaca zincirle bağlanıp üstüne de bir asma kilit vurulmuştu. Yüzmek zorunda kaldı. İyi bir yüzücüydü. Ne sudan ne de akıntıdan korkardı. Gerçi biraz zorlandı. Ama karşı kıyıya ulaşmayı becerdi. Dik yamaca tırmanıp karanlığın içine daldı. Son otluğa vardığında ağır ağır kendisine yaklaşmakta olan bir takım hayvanlar gördü. Ne olduklarını seçemedi. Hayvanlar biraz daha yaklaştığında onların köpek olduklarını sandı. Ama sonra birden bunların El Paraíso finkasından gelen dağ aslanları olabileceklerini, kendilerine biraz taze et bulabilmek için otluğa çıkmış olabileceklerini düşündü. Belki de yalnızca su içmek için ırmağa gidiyorlardı. Sırtından soğuk bir ter boşandığını hissederek yere yattı. Kendisine hiç önem vermeden aslanların yola devam edeceklerini düşündü. Tabii bu sanısı aslanlar konusunda hiçbir şey bilmemesinden ileri geliyordu. Oysa kokusunu da onu görmeden önce almışlardı bile. Onların aç olup bu açlıklarını kendisini yiyerek gidermek istediklerini mi, yoksa su için ırmağa giderken onu hiç önemsemeyeceklerini mi, ya da kendisini yakalayıp oyun oynamayı mı istediklerini bilmiyordu. Bildiği bir şey varsa o da hayvanların kendi bulunduğu yere doğru geldikleriydi. Belli belirsiz gördüğü bu hayvanların bir düş mü yoksa gerçek mi olduklarını araştırmaya kalkmak umurunda bile değildi. Daha fazla bekleyemedi, sürüne sürüne ırmağa doğru gitti. Gittikçe daha yakınından gelmeye başlayan seslerini işitince bunların kugar olduklarını anlayıverdi. Başını geriye çevirince hayvanların yavaş yavaş yürümeyi bırakıp kendisine doğru koşmaya başladıklarını gördü. O da koşmaya başladı. Hem de nasıl? Irmağa giden yol taşlık ve delikanlı da yalın ayak olduğu için kugarlar kadar hızlı koşamıyordu. Birden ayağı bir ağaç dalına takılıp düştü. Neyse ki simsar Don Ramon bir adımını yitirmeyecek kadar şanslıydı. Çünkü kaçağın düştüğü yer ırmak kıyısında küçücük bir yamaçtı. Ayağı bile kalkmadan bir fıçı gibi dik yamaçtan aşağı yuvarlanıp cump diye suya düştü. Ayakları yere basar basmaz kafasını sallayarak saçlarındaki suyu silkti, yüzünü eliyle sıvazladı ve geldiği yere baktı. Işımaya başlayan göğün altında yarı gölge gibi kıyıdan kendisine bakmakta olan iki kugarı gördü. Hayvanlar omurdanıyorlar, kuyruklarıyla yeri dövüyorlardı. Şimdi ne yapacaklarını bilmedikleri açıkça ortadaydı. Avlarını suda yakalamak pek alışkın olmadıkları bir şeydi. Yakalayabilmek için delikanlının yeniden kıyıya çıkmasını bekledikleri kesindi. Hayvanların suya yaklaşmakta olduklarını görünce kaçma düşüncesi delikanlının kafasından uçtu gitti. Bu büyük kedilerin suya girmekte duraksayıp duraksamayacaklarını görmek için beklemedi. Hemen suya daldı, var gücüyle karşı kıyıya yüzüp kampa döndü. Monteryalar kugarlara yem olmaktan daha iyiydi. Simsarların ırmağın karşı kıyısına taze et bırakarak bu yırtıcı hayvanları oraya çektiklerini de böylelikle de onların son kaçma fırsatlarını da ellerinden almak istediklerinden emindi. Yoksa kapatazlarla hayvan sürücüleri böylesine bir gönül rahatlığıyla kız tavlamaya gidemezlerdi. Beline bağladığı küçük çıkınını yitirmemişti ama iki kez suya girdiğinden sırılsıklam olmuştu çıkın. Muçaçolardan hiçbiri onun kaçmaya yeltendiğini kapatazlara söylemedi. Böylelikle bu türden kaçışlara verilen 100 kırbaçlık cezadan kurtulmuş oldu. Biraz ısınıp üstündekileri kurutmak için ateşin yanına çöküp başından geçenleri anlatırken, Hovel'de at ve eşek satan bir tüccarın yanında çalışan ve içinde yaşadıkları finkalarla köylerden başka hiçbir yer tanımayan, öteki işçilerin saygısını kazanmış olan Paulina onun sözünü kesti. İki kez Monteryalara gittim. Hep bu saç örgüleri ve eteklikler yüzünden geri dönmek zorunda kaldım. Eğer sen kaçmanın kolay olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Hem de adam akıllı yanılıyorsun. Bir Ladino'nun seni koymak ve tutmak istediği yere çakılıp kalırsın. Bir yerlinin kaçması hemen hemen olanaksızdır. Monteryalarda Kaoba'dan elde edildiği büyük cengelin iç bölgelerinde kimi zaman seni günlerce yalnız bırakırlar değil mi? Neden? Çünkü onlar işlerini iyi bilirler. İçinden geçtiğin ve kaçarken geçmek zorunda kalacağın bu cengel bütün kapatazlardan çok daha iyi bir gözetimcidir. Aslanlar ve kaplanlar tüfekli ya da tabancalı polislerden çok daha etkilidirler bu konuda. 2 ya da 3 yıl hiç sızlanmadan Monteryalarda çalışmak senin için daha iyi olur. Çünkü o zaman uzak da olsa eve dönme olanağın vardır. Ama eve dönerken etekliklerle ve örgülerle uğraşma. Onlar hem mutluluk hem de beladırlar. Sana bir şey daha söyleyeyim delikanlı. Kabuğundan daha yeni çıktın sen. Kaç yaşındasın? 16. Öyleyse yaşlı ve görmüş geçirmiş bir adamı dinle. Eğer karanlık, küçük, kuyulu bir şey bulursan zevk alıp mutlu olabilirsin belki. Ama o küçük, karanlık kuyuya düşüp boğulmaman için mutluluğa çabucak eriş ve belanın gelip seni bulmasını bekleme. Yani demek istediğim, ilişkilerin daha gelişmesini bekleme. Çünkü böyle bir şey olamaz. Daha çok gençsin ve bütün bunlardan zamanla da kurtulabilirsin. Ama benim için çok geç. İşin kötüsü bütün yapıyı biliyorum ben. Ama bütün deneylerime ve bilgime karşın kurtuluştan yine de çok uzağım. Biraz süt bekleyen küçük siyah bir kedi gördüğümde kendimi büsbütün yitiriyorum. Onun için küçük kediyi mutlu edene kadar ona süt veriyorum. Evet, büyük bir eğlence bu. Ama uyanıp çevreme bakınca ne görüyorum? Evet, o zaman kendimi bir kez daha yolun üstünde Kaoba yasalarının egemen olduğu yere doğru yürürken buluyorum. Elimde değil bu. Bir keresinde evlenmeye bile kalkmıştım. Ama bizim küçük bekleyemedi. Onu elimden geldiğince besledim. Düğün için her şey kararlaştırıldıktan sonra ben yine Monteryalara doğru yola koyuldum. Anlayacağın, karanlıkta bir yanlış yapmıştım. Yanımdaki başka biriymiş. Büyük bir kavga patladı. Ben de fırtınadan önceki karıncalar gibi kafamı sokacak bir delik aradım. Neyse, hiç olmasa yararlı bir şey öğrendim. Kaçmanın hiçbir yararı yok. Yalnız ve yalnız senin gibi toy budalalar dener bunu. Üstelik Monteryalarda hiç de küçümsenmeyecek birçok zevk var. Örneğin kırbaçlayanlardan biriyle kavgaya tutuşmak gibi. Eğer onu yalnız başına yakalarsan sırıtarak karşılar, sonra da hesabını görürsün. Öylesine iyi saklarsın ki onu, köpekler hatta yaban domuzları bile bulamazlar. Bu en azından San Juan gününde dans etmek kadar eğlenceli bir şeydir. Sana karşılık vermesini bilmeyen küçük bir kediden bile daha çok zevk verir insana. 24. Bölüm. Cengele girmeden önceki insanların olduğu son yerleşme bölgesinde topluluk 2 gün kaldı. Simsarlar birkaç gün önceden böylesine büyük bir takımın geleceğini bildirmek için bir kapataz göndermişlerdi. Buralarda çoğunlukla kahve ve şeker kamışı üretilirdi. Bunların sahibi belediye başkanıydı, karısıydı. Orada yaşayan ve çalışan öbür aileler teal tal yerlileriydi. Yaklaşmakta olan topluluğun haberi gelir gelmez belediye başkanının karısı da dahil tüm kadınlar Totoposlu'yu hazırlamaya koyuldular. Totoposlu, mısırdan yapılan 20-30 santim çapında, 1,5-2 santim kalınlığında kocaman bir çörektir. Öteki çörekler ince bir saç lefa üstünde ya da komal denilen düz bir topraktan yapılmış bir diskin üstünde hafifçe pişirildikleri halde bu çörekler soğur soğumaz sertleşinceye dek yeniden pişirilirler. Normal bir çörek tropik sıcağın ve cengeldeki nemin etkisiyle 2. gün bozulmaya başlar ve 4. günde artık yenmeyecek bir hale gelir. Bu durumda yenen çörekler mide hastalıklarına yol açabilirler. Tropik bir cengelde mide ya da bağırsak hastalığına yakalanmak çoğu kez insanın ölümüyle sonuçlanır. Totoposlular hiçbir zaman bozulmaz. Ancak taşınırken her gün gittikçe ufalanırlar ve son gün Totoposlu torbasının içi yalnızca kırıntılarla dolar. Yürüyüşe çıkan herkes yanına yarım sontle, yani 200 parça Totoposlu alır. Ama yine de bu 200 parça ince çörek, sırtlarında ağır bir yük taşıyan, yorucu bir yürüyüşe katlanan ve bu çöreklerin yanı sıra siyah fasulye, biraz pirinç ve bir parça da kuru etten başka bir şey yemeyen bu insanlar için fazla bir şey değildir. Kuşkusuz yerli Maun işçileri bir gemideki tayfalar ya da ateşçiler gibi beslenemezler. Böyle bir saburganlık Maun'un maliyetini artırır. O zaman da yeşil çuhayla kaplı ağır Maun masaların başında konuşulan kutsal sırlar şimdikinden çok daha esrarlı olurlar. Simsarlar bu iki günlük dinlenmeye Dos Dias de Descanso derler. Askerler ya da tarım işçileri için ayrılan bu dinlenme günleri genellikle onların en çok çalıştıkları uzun günlerdir. Dinlenme günü denilen bu günlerde askerler giysilerini yıkarlar, botlarını boyayıp yağlarlar, tüfeklerini silip parlatırlar, çavuşların ve öbür subayların üniformalarını temizlerler. Boş geçirdikleri her an ya ceza görürler ya da bunların parlattıkları tüfekler, motorlar, kemer tokaları, onardıkları pantolonlar ve gömlekler, diktikleri düğmeler ve potin bağları denetlenir. Burada da aynı şey oldu. İşçilere mısır toplamaları, fasulye ezmeleri, mısırları ve fasulyeleri torbalara doldurmalara buyruğu verildi. Bunların tartılması elbette ki gönderilecekleri yerlere en yakın yerde yapılırdı. Ama işlerin basitleştirilmesi orduda olduğu kadar düşünülmezdi burada. Orduda insanlar yürüyüşe yavaş yavaş alıştırılırlardı. Sürekli sert buyruklar altında tutulmayan insanlar ayaklanmaya yatkındır. İşte bu yüzden burada da boş zamanlarda insanlara kahve taneleri toplattırılır, kavrulturulur ve öğüttürülür. Kahve değirmeni diye bir şey yoktur. Sonuç olarak kahve metate denilen yuvarlak bir taşla öğütülür. İnsanların bir bölümü de yük hayvanlarının yaralarını tımar edip nalları düşmüş olanları nallarlar. Bir grup işçi ateş için odun toplamaya gönderilir. Ötekiler eğerleri ve semerleri onarırlar. Bir düzinesi yük hayvanlarının bozduğu belediye başkanının çitini onarır. Tabii bunu yaparken kendilerinden çiti yarı yarıya uzatmaları, onu desteklemeleri ve sağlamlaştırmaları da istenir. Yeni bir çit için gereken tahta kalasları adamlar ormanın içlerinden toplarlar. Burada hiçbir balta ya da keser yoktur. Bütün bu işler yerlilerin evrensel aleti olan maçete ile yapılır. İşte iki günlük dinlenme içinde bütün bunları yapan muçaçoların ter kokan gömleklerini yıkamaya bile zamanları olmadı. Oysa böylesine bir işi yapmak için ellerine geçen son fırsattı bu. Monterya'da gömlek yıkayarak harcayabilecek en küçük vakitleri bile olmayacaktı. Zaten Monterya'larda bir gömleğin bir kez bile yıkanmadan eskimesi çok olağan bir şeydi. Eğer adamlardan biri eşyaları yıkamaya kalksa, kontratista ya da yardımcısı başına dikilerek şöyle derdi. ''Sen buraya kaoba ağaçları kesmeye geldin, sana bu iş için para veriyoruz. Yoksa o Allah'ın belası pis paçavraları yıkaman için değil. Bir daha yaparsan seni mimlerim, 50 kırbaç yiyince aklın başına gider.'' İşte bu yüzden Monterya işçileri geceleri kamptan kaçarak ırmağa gidip eşyalarını yıkamayı huy edinmişlerdi. Hiç olmazsa geceleri kapaterçelerden kurtuluyorlardı. Su olmadığı için Meksika'nın kimi bölgelerinde yaşayan yerliler üstlerindeki kiri hissetmezler. Onun varlığının bile farkına varmazlardı. Ama öbür yerliler bir Alman köylü kadını kıskandıracak kadar temizdiler. İşte bunlar kirli bir gömlek giymektense kırbaçlanmayı ye tutarlardı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 168.